Ayrım 26, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 267. 13. 1965 model Chevrolet Impala. 1. Bu başka Chevrolet. Anadolu'ya geçmeden önce emekli sandığındaki makam arabamdan da söz etmek istiyorum. 1974 yılı Mayıs ayında Anadolu arabamla TC emekli sandığı genel müdürlük binasına gittim. Genel müdür yardımcıları kapıda karşıladılar. Sandığın baş şoförü olduğunu sonradan öğrendiğim Hüseyin Bey, park yerini almak üzere arabamı alıp götürdü. Ben de yardımcı arkadaşlarımla birlikte makam odama, aslında bir kocaman salondu, çıktım. Öğleyin eve gitmek üzere aşağı indim. Baktım şoför Hüseyin asansörün kapısında bekliyor. Anadolu'nun anahtarını verecek sandım. Meğer makam arabam kapıda beni bekliyormuş. Benimki nerede dedim. Evinizin önüne park ettim beyefendi dedi. Anahtarı da hanımefendiye bıraktım. Bana da iyi etmişsin sağ ol demek düştü. Genel müdürlüğün kapısında bekleyen makam arabası Lenduha gibi eski bir Chevrolet'ydi. Amerikan ihtiyaç fazlası programından alınmış olsa gerekti. Şoför Hüseyin şerefime bir güzel temizlemiş, cilalamış, kromlarını parlatmıştı ama ne yaparsa yapsın eskiliği her halinden belli oluyordu arabanın. Geçip oturdum. Anlaşılan döşemesi eskimesin ya da eskiliği belli olmasın diye plastik bir kılıf geçirilmişti döşemelere. İnsan şoför fren yaptı mı ileri doğru kayıyordu. Şunun radyosunu aç da haber bültenini dinleyelim dedim. Şoför Hüseyin ezilip büzülerek bunun radyosu yok beyefendi dedi. Tasarruf olsun diye söktüler radyosunu. Anlaşılan adımın müsrife çıkmaması için radyo taktırmaya benim de gücüm yetmeyecekti. Bu makam aracıyla Ankara dışında yaptığım gezilerden ilginç birkaçını anlatmak istiyorum. 2. Efes Oteli Teftişi. TC emekli sandığı Adnan Menderes döneminde başlatılan bir politika sonucu yalan yanlış turizm yatırımlarına yönlendirilmiş bir kuruluştu. Yalan yanlış diyorum çünkü İzmir'deki Büyük Efes ve İstanbul'daki Hilton Oteli dışında hemen hiçbiri doğru dürüst pazar araştırması yapılmadan, mimarisinde modern otelcilik gereklerine uyulmadan, Eskişehir ve Samsun'daki oteller gibi bir kısmı tamamen politik yatırım olarak yaptırılmış binalardı. Tarabya Oteli'nin boğaz manzarasına bakan odalarının boğaz görüntüleri gardıroplarla kapatılmış, plaj yeri düşünülmemiş, otomobil park yeri hesaplanmamış, buna karşılık hemen hiç kullanılma olanağı bulunmayan kocaman mermer göbek taşlı, kurnalı, Alaturka bir hamam yerleştirilmişti otelin altına. Maçka Oteli'nde toplu turistik geziler düşünülmediği için müşterilerle valizleri için tek bir asansörle yetinilmişti. Bu yüzden bir turist kafilesi geldi mi lobi ana baba gününe dönüyordu. Ankara'daki Büyük Ankara Oteli'nin odaları iş sahiplerinin Ankara'ya sevgilileriyle gelecekleri düşünülmeden planlanmıştı. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu yatırımlardan en başarılıları Kuşadası ve Foça'daki tatil köyleriydi. Onları benim dönemimden önce Club Mediterranee adındaki bir Fransız turizm işletmesi kiralamıştı. Kira koşulları sandığın hayli aleyhindeydi. Bu koşulları düzeltmek için sözleşme süresi bitmediği halde bir hayli uğraşmış, oldukça da başarı sağlamıştım. Sandık aleyhindeki hükümler arasında her türlü bakım onarım giderlerinin sandığa yüklenmiş olması vardı. Yine böyle önemli bir sorunla karşılaşınca durumu yerinde görmeye karar vermiştim. Foça ile Kuşadası tatil köyleri İzmir'e aşağı yukarı eşit uzaklıkta olduğu için merkez olarak İzmir'i Efes Oteli'ni seçtim. Benimle birlikte müdürler kurulu üyeleri de gelmek istediler. Sıcak bir yaz günü emektar Chevrolet ile yola çıktık. Günlerden pazardı. Ben yol kılığındaydım. Ayağıma bir şort geçirmiştim. Sırtımda da ince, kısa kollu yazlık bir gömlek vardı. Bir de baktım müdürler kurulu üyeleri, personelin seçtiği dışındakiler eski milletvekilleriydi. Lacivert takım elbiseli, kravatlıydılar. Bütün ısrarıma karşın şoför Hüseyin de kravatlı, takım elbiseliydi. İkindi üstü İzmir sıcaktan alev alev yanarken Büyük Efes Oteli'ne ulaştık. Bir teftiş gezisi söz konusu olduğu için sandıktaki yardımcılarıma bu gezinin gizli tutulmasını tembih etmiştim sıkı sıkı. Meğer yolculuğumuz adım adım izlenmiş. Bir de baktım başta genel müdürü olmak üzere otelin bütün önde gelenleri kapının önünde sıralanmış beni bekliyorlardı. O sıcağa karşın hepsi koyu renk giysiler içindeydiler. Benim arabadan şortla gömlekle indiğimi görünce biraz şaşırdılar. Akşam yemeğe bu kez yine yazlık giysilerle ama ciddi kılıkta indim. Bir de baktım otel erkanı yemek salonunun önünde bu kez şortla, kısa gömleklerle sıralanmış beni bekliyorlardı. Bu iş gezisinden kısa bir süre sonra yıllık iznimin bir kısmını kullanarak Bodrum'a gitmeye karar vermiştim. Yol uzun olduğu için geceyi İzmir'de geçirdik. Tabii yolculuğu Anadolu'la yapıyorduk. Arabayı da ben kullanıyordum. Otelin önünde arabadan inerken önce beni tanımayan kapıcı arabayı küçümseyerek süzdü. Tam yanlış geldiniz diyecekti ki içeriden koşuşturdular. O zaman bile uygun bir yere park etmesi için verdiğim anahtarları adeta iğrenerek aldı eline. 3. Şoförün şoförü. Makam sahiplerinin makam arabalarını kendilerinin kullanmaları yasaktır. Bir keresinde yine resmi bir iş için emektar Chevrolet ile İstanbul'a gitmiştim. Dönüşü de tabii yine aynı arabayla yapacaktım. Ertesi gün sabah 10'da Ankara'da önemli bir toplantım vardı. Ne var ki yine yaz sıcağında bütün gün oraya buraya koşuşturmaktan epeyce yorulmuştum. Şoför Hüseyin, beyefendi geceyi sandığın Bayramoğlu'ndaki dinlenme tesislerinde geçirelim, biraz dinlenin, sabah erkenden yola çıkarız, ben sizi toplantıya yetiştiririm dedi. Öneri hoşuma gitti. O günlerde Bayramoğlu henüz çöplük yığınlarıyla boğulmamıştı. Denize bile girilebiliyordu. Gerçekten birkaç kulaç attım, duş yaptım, bir kadeh rakı eşliğinde yemeğimi yedikten sonra erken sayılacak bir saatte yatıp uyudum. Sabah 4'te uyandım. O zaman henüz İstanbul-Ankara otoyolu yapılmamıştı. En az 6 saatlik bir yolumuz vardı. Ben giyinip çıktım, bir de baktım ki şoför Hüseyin uyuyor. Küçükle uyandırdık ve hemen yola çıktık. Ne var ki adamcağız uykusunu alamamış, direksiyon başında uyuklayıp duruyordu. Kaza yapmaması mucize olurdu. Hüseyin, sen arkaya geç, biraz kestir, sen uyanıncaya kadar arabayı ben kullanayım dedim. Hıkmık etti ama o da durumun farkındaydı. İstemeye istemeye arkaya geçti. Bir güzel uzandı kanepeye. Hemen de horlamaya başladı. Atatürk Orman Çiftliği kavşağına geldiğimizde uyandırdım. Çok mahcup oldu. 4. Maceralı bir yolculuk. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra zamanın Başbakanı Bülent Ecevit tarafından adadaki turistik tesislerin yağmalanmasını önlemek ve yasal şekilde ve düzenli olarak işletilmesini sağlamak üzere görevlendirilmiştim. Hükümet adanın bir barış mekanı olmasını istiyordu. Bu amaçla 1975 yılbaşında adada bir yılbaşı balosu düzenlememiz istenmişti. Bu balo 1001 güçlükle düzenlendi. Ayrıntılarını Bürokratlar adlı kitabımda yazmıştım. Bu baloya adanın güvenli olduğunu göstermek amacıyla eşimi ve 7 yaşındaki kızım Yaprağı da götürmüştüm. Dönüşte feribotla Mersin'e geçtik. Niyetimiz bir gece otelde kalıp ertesi gün otobüsle Ankara'ya dönmekti. Sekreterime sadece Mersin'de otelde yer ayırtmasını söylemiştim. Bunu öğrenen idare amiri beni karşılaması için makam aracını Mersin'e yollamış. Şoför Hüseyin akşam otelde bizi buldu. Sabah erkenden yola çıktık. Mut'a kadar hava güzeldi. Mut'ta bir lokantada alabalık yedik. Yolda önce şiddetli bir ishal başladı. Balıktan zehirlendiğimi sandım. Ateşim çok yükseldi. Eşim Konya'da hastaneye gitmemizi istedi ama ben hastalığımın uzunca sürebileceğini düşünerek şoför Hüseyin'e Ankara'ya dönmesi talimatını verdim. Yerler kar ve buz içindeydi. Ben her benzin istasyonunda durup tuvalete koşuyordum. Eşim kolonyalı mendille alnımın ateşini almaya çalışıyordu. Şoför Hüseyin büyük bir görev bilinciyle hem beni bir an önce Ankara'da emekli sandığının anlaşmalı olduğu TC Devlet Demiryolları Hastanesi'ne ulaştırmak için hızlı gidiyor, bir yandan kaza yapmamak için bütün dikkatiyle yolu izliyordu. Sonunda sağ salim hastaneye ulaştık. Birkaç günlük bir incelemeden sonra hastalığımın Makaryos'un bir Türk istilasına karşı adayı etsiz bırakmamak için Avustralya'dan ithal edip Magosa'daki depolara istif ettiği, harekattan sonra bozulmasınlar diye askerlere ve konuklara yedirilen etlerden benim yediğimdeki Shigella adlı Türkiye'de pek görünmeyen bir bakterinin yol açtığı gıda zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Ama bir hafta hastanede yatmam gerekti. Beni ve eşimle kızımı o kabus gibi yolculukta Ankara'ya sağ salim getiren şoför Hüseyin'e tekrar teşekkürü borç bilirim. Böyle hayati önem taşıyan tehlikeli bir yolculuk sırasında en küçük bir arıza olmadan çalışan Chevrolet makam aracını da unutmuyorum tabii. Bu eski Chevrolet benim sandıktan ayrılmamdan bir ay öncesine kadar makam aracı olarak kullanıldı. Hafta başlarında sandığa kendi arabam olan Anadolu ile gider, hafta sonlarında eve yine kendi arabamla dönerdim. Tatile Anadolu'muzla çıktık. Gece gezmelerinde, özel gezilerimizde yine kendi arabamızı kullandım. Bir keresinde eşim ani olarak hastalandığını haber vermişti. Benim sandıkta önemli bir toplantım vardı. İster istemez eşimi hastaneye götürmesi için makam şoförünü eve gönderdim ama hemen dönmesini söyledim. Eşimin durumunu telefonla izledim, eve taksiyle döndü. Aslında kendilerine makam aracı tahsis edilenlerin gezme tozma dışında bazı acile gereksinmeleri için makam arabalarını kullanmaları konusunda bağnaz değildim. Örneğin bir genel müdürün de sade vatandaş olarak mesai saatleri içinde çalışan bir resmi dairede, örneğin tapuda, noterde, vergi dairesinde işi olabilir ya da hastaneye gidip muayene olması gerekebilir. Bir an önce oraya gidip işini hallederek dönmesi için makam arabasını kullanabilmelidir. Belki çare kişisel güvenlik zorunlulukları dışında valiler, komutanlar, yüksek yargıçlar gibi diğer makam arası sahiplerine taksi vesaire yol giderlerinin ödenmesi olabilir. 14. 1975 model Renault 12 Station Wagon. Sandıktaki yardımcı arkadaşlar bütçeye ödenek koydurmuşlar. Bir de baktım gıcır gıcır bir Renault 12 Station Wagon. Hani şu Başbakan Bülent Ecevit'in bir ara makam aracı olarak kullandıklarından. Kapımın önünde. Emektar Chevrolet sanırım daha sonra Devlet Malzeme Ofisi'ne devredilmiş. Bu ikinci makam aracını fazla kullanamadım. Alındığından bir ay kadar sonra 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin 31 Mart 1975 tarihinde kurulmasından hemen bir gün sonra, tam da 25 yılımı doldurmama 20 gün kala, 20 gün yıllık izin hakkımı kullanarak istifa ettim. 15. 1974 model Jaguar. İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından o zamanın Başbakanı Bülent Ecevit beni makamına çağırdı. Kıbrıs'ta istenmeyen bazı durumlarla karşılaşabiliriz dedi. Bazı fırsatçı kişiler ganimet diyerek oradaki turistik otellere el koymak isterler. Buna engel olmalıyız. Biz orada bir barış cenneti yaratmak istiyoruz. Sizden ricam önce denetimimiz altındaki bölgede bulunan otel, motel, pansiyon gibi turistik tesislerin bir envanterini çıkartıp yasal bir yol bularak bunların nihai barış kuruluncaya kadar halkın ve turistlerin faydalanmalarını açık tutmayı sağlamak. Bu konuda tam yetkilisiniz. Sandığa bağlı birçok önemli turistik tesis bulunduğuna göre bunların personelinden de yararlanabilirsiniz. Size Kıbrıs'ta Barış Güçleri Komutanlığınca tam yardım ve destek sağlanması için hükümetçe yetki belgesi verilecektir. Ayrıca bu konuda sizinle işbirliği yapması için Sayın Denktaş'a da mektup yazacağım. Bunun üzerine yanıma sandığın baş hukuk danışmanını, sandığa bağlı Emek İnşaat Şirketi'nin genel müdürünü, sandığın malı olan İstanbul Hilton Oteli'nin Türk genel müdürünü alarak Kıbrıs'a gittim. Mersin'e kadar emektar makam aracım Chevrolet ile, oradan Girne'ye de askeri bir feribotla gittik. Girne'den Lefkoşa'ya geçtik. Orada yaptığımız temaslar sonunda hukuksal altyapı hazırlandı. Daha sonra da sermayesine emekli sandığı Türk Hava Yolları, Deniz Yolları ile Kıbrıs Yardımlaşma Vakfı'nın katıldığı Kıbrıs Türk Turizm Limited Şirketi adı ile bir şirket kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na murahhas üye yetkileriyle ben seçildim. Bu ek görev nedeniyle sık sık Kıbrıs'a gitmem gerekiyordu. Sandıktaki görevlerimi de aksatmamam için hızlı bir ulaşım aracı gerekiyordu. Henüz normal uçuş seferleri yapılmadığı için bu yolculukları bazen 4 kişilik uçaklarla, bazen C-130 askeri nakliye uçaklarıyla yapıyordum. Uçaklar Lefkoşa civarında küçük bir askeri alana inip kalkıyorlardı. Havaalanında beni ilk olarak Magosa sancaktarı karşıladı. Kıbrıs'ta o tarihte mukavemet teşkilatı sancaktarlıklar ile bayraktarlıklar olarak askeri bir biçimde organize edilmişti. Beni karşılayan Magosa sancaktarı Kemal Bey, "Siz sık sık gelip gideceğinize göre size bir makam arabası ayarladık," dedi. Makam arabası dediği son model bir Jaguar'dı. Herhalde Kuzey Kıbrıslı zengin bir Rum'un ısmarlayıp gümrüğe getirttiği ama çekme fırsatı bulamadığı bir arabaydı. Kemal Bey bana bir de şoför vermek istedi ama ben rahat rahat dolaşabilmek için şoför istemedim. Arabanın tek kusuru Kıbrıs'ta trafik soldan olduğu için direksiyonun sağda oluşuydu. Ben de ilk arabamız olan Rover'den buna alışıktım. Kaldı ki o günlerde trafik de çok tenhaydı. Makam aracım Jaguar o güne kadar bindiğim en konforlu arabaydı. Her şey otomatikti, çok süratliydi, çok da benzin yakıyordu. O günlerde resmi ya da özel araç sahiplerinin benzin bulmaları büyük bir sorundu ama ben benzin ikmalini ordu depolarından yaptığım için rahattım. Jaguar'la Kuzey Kıbrıs'ın her tarafını dolaştım. Arabayı Türkiye'ye giderken havaalanında sancaktarlığa teslim ediyordum. Geldiğimde araba havaalanında beni bekliyordu. 31 Mart olayı diye nitelendirdiğim 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin kurulduğunu Kıbrıs'ta şirketimizin genel kurulunun yapıldığı günün akşamı radyodan öğrendim. O akşam o hükümetle çalışamayacağıma karar vererek genel kurul toplantısında yeniden seçilmiş olmama karşın şirket yönetim kurulu başkanlığından istifa ettim. O gün yine uçakla Türkiye'ye döndüm ve TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden de istifa ettim. Beni havaalanına kadar Jaguar'la uğurlamaya gelen Kemal Bey, "Arabanızı nereye gönderelim Erhan Bey?" dedi. Şaşırarak "Hangi arabayı?" demişim. Jaguar'ı göstererek "Makam aracınızı." dedi. "O benim malım değil ki." dedim. "O artık sizin." diye ısrar etti. "Ganimet bir araba. Direksiyonu sorun olmasın. Onu değiştirtiriz. Gümrük ve plaka işlerini de biz hallederiz." Teşekkür ettim. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimi söyledim. Sancakların biraz şaşkınlık, biraz hayranlık ifade eden bakışları arasında uçağa binerek adadan ayrıldım. 16. 1975 model Anadolu. 1. Plastik araba. Emekli sandığına Anadolu marka arabamla geldiğimde beni izleyenlerin biraz şaşırdıklarını fark etmiştim. Bir genel müdürün daha lüks bir arabası olabileceğini düşünüyor olmalıydılar. Anadolu'nun bir çeşit plastikten yapılma karoserisi için ot deyimi kullanılıyor, sakın bağda bahçede bırakmayın inekler yer diye alay ediliyordu. Bizim için de Chevrolet'in ardından attan inip eşeğe binmeye benzemişti bu değişiklik. Yalnız karoserisinden ötürü değil, her tarafından rüzgar giriyordu. Yazlık arabamız diyorduk bu yüzden. Aksesuarları da çok ucuz olsun diye pek ilkel yapılmıştı. Örneğin cam sileceğinin motoru adi bir tenekeyle örtülmüştü. İki yağmurdan sonra teneke paslanmış, bu yüzden cam sileceğinin motoru da bozulmuştu. Henry Ford'un T modeli arabalarının maliyet fiyatını hatta altında satışa sunmasındaki ticari zekası aklıma gelmişti. Araba alan kişi özellikle küçük yedek parça alımlarındaki fiyat politikasının ayrımına varmıyordu. Örneğin özellikle çürük yapılan bir cam sileceği maliyetinin 4-5 katına satılıyordu. Kimse bu farkı düşünüp de arabasını cam sileceksiz kullanamazdı. Böylece diyelim ki 1000 dolara satılan bir arabayı tek tek yedek parçalarıyla yeniden imal etmeye kalksanız maliyeti 5000 dolara çıkıyordu. Sanırım Anadolu için de bu politika güdülmüştü. Üstelik bizimkinin rengi de soluk, cami yeşilini andıran bir maviydi. Renk seçimi yapma lüksümüz yoktu. Yine de bize fazla eziyet çektirmedi. Çok güzel günlerimiz oldu Anadolu'la. Çok cefamızı çekti. Petrol krizine karşın benzin fiyatları fazla artmamıştı. Kuşadası'nda sandıkta iken girdiğimiz kooperatifin yöneticileri hızlı çalışmaları sonucu kısa sürede evleri tamamlayıp teslim etmişlerdi. Ben bu arada istifa etmiştim. Türkiye Öğretmenler Bankası'nda mali hukuk danışmanlığı yapıyordum. Yaz aylarında çocuklar Kuşadası'na yazlığa gidiyorlar. Ben 10 gün Ankara'da, 15 gün Kuşadası'nda kalıyor, arabayla gidip geliyordum. Anadolu ile çok gezilerimiz oldu. Bodrum'a, Ege'nin antik kentlerine gidip geldik. Bir keresinde bir yazar dostumla Ege gezisi yapmaya karar verdik. İzmir'den yola çıktık. Çocukluğumun geçtiği yöreleri, Ali Ağa, Çandarlı, Dikili, Bergama, Ayvalık, Edremit ve Akça'yı gezdik. 2. Aslını aratmayan bir tamir. Bergama'da ilk kez Anadolu azizlik yaptı. Benzin almak için girdiğimiz istasyondan çıkmak üzere birinci vitese geçirmek isterken vites kolu dibinden kırılıverdi. Günlerden pazar. Amortisörleri patlayan Chevrolet Nova ile Belgrad yakınlarında başımıza gelene benzeyen bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Benzincideki bir traktörcü yardımımıza geldi. Yakında bir traktör tamircisi varmış. Benzincideki bir taksiyle gidip tamirciyi alarak istasyona getirdik. Vites kolunu kırıldığı yerden kaynakla tutturdu. Bergama'dan Ayvalık, Edremit, Çanakkale, Tekirdağ, Marmara Eylülisi ve İstanbul'dan Ankara'ya uzanan yolculuk boyunca her durduğumuz yerde vites kolunu değiştirmek geçti aklımdan. Ama ne zaman bir tamirciye uğrasak yüzüme alaycı bir şekilde bakıyor, vites kolu sapasağlam, ne istiyorsun diyorlardı. Arabayı elden çıkarıncaya kadar traktör tamircisinin kaynakla tutturduğu vites kolunu değiştirme gereksinmesini duymadım. 3. Sırt Hamalı Genel Müdür. Anadolu'nun asıl büyük hizmeti Özgür İnsan dergisini çıkarmaya başladığım zaman görüldü. Emekli sandığı genel müdürü iken 1. MC hükümeti kurulur kurulmaz istifa edişimin, sonra oldu bittiye getirilerek CHP'ye kaydedilişimin, Ecevit'in ricası üzerine kapanmış olan Özgür İnsan dergisini yeniden çıkarmaya başlayışımın hikayesini bürokratlar kitabında anlatmıştım. Derginin 5 parası yoktu, çalışanı yoktu. Sadece Küçük Esat'ta Ecevit'in çalışma ofisi olarak kullandığı apartman dairesinde 2 oda dergiye ayrılmıştı. Parti teşkilatından yardımcı eleman istedim, kimse oralı olmadı. Bu işi onur sorunu yaptım. Kız kardeşim, eşi, abim, yazar Ayla Kutlu el birliği yaptık. Asgari ücretle sadece bir yardımcı tuttuk, kolları sıvadık. Kısa sürede dergi düzenli olarak çıkmaya başladı. 10 bine yakın abone bulduk. Partili bakan, milletvekili ve senatörlerle büyükşehir belediyelerinden pek azı ve çok az sayıda abone oldular. Abone kayıtlarını kız kardeşimle eşi rahmetli Atilla son derecede düzgün bir şekilde tutuyorlardı. Ancak ay başlarında dergiler matbaadan gelince abonelerin dergilerini zarflamak, üzerlerine adreslerini yazmak büyük sorun oluyordu. Bunu da el birliğiyle başardık. Bir de tabii dergileri postaneye götürüp adreslerine yollamak gerekiyordu. O zamanlar henüz kargo ve paket servisleri yoktu. 10 bin zarfı Yenişehir Postanesi'ne götürmek için hepimiz seferber oluyorduk. Emektar Anadolu yük kamyonu görevini üstleniyordu. Yenişehir Postanesi akşam da açık olduğu için biz de akşam saatlerini yeğliyorduk. Çuvallara doldurduğumuz dergileri arabadan indirip sırtımızda taşıyorduk postaneye. Bir akşam sırtımda eski ceketim, kazağım, pantolonum toz toprak içinde sırtıma çuvalı yüklemiş olarak postaneden içeri giriyordum ki emekli sandığının müdürlerinden biriyle karşılaştım. Adamcağız çok şaşırdı. Gözlerine inanamadı. Eski genel müdürü hamallık yapacak kadar zor duruma mı düşmüştü acaba? 26. ayrımın sonu, sayfa 279.